Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, gençlerle 12 soru cevap başlıklı bölümde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Rahmet Toplumu 3 başlıklı yazıyı sunacağız. Bu yazı bir dizi halinde yer alıyor ve önceki sayıdan devam notuyla başlıyor. Medeniyetleri geçmişten bugüne bıraktıklarıyla da mukayese etmek mümkündür. Tarihte büyük istilalar gerçekleştiren devletler, ele geçirdikleriyle merkezlerinde dev, gösterişli saraylar, abideler inşa ettiler. Batı medeniyeti Engizisyon mahkemeleri bıraktı. Bugün Roma'dan kalan ilk İsevi kölelerin tevhid mücadelesi uğruna aslanların dişleri arasında can verdiği zulüm arenalarıdır. Firavunların Mısır'ından kalan kahırla, zulümle yaptırılmış, faniliğe isyan ve kibir kokan debdebeli ve kasvetli piramitlerdir. Daha birçok helak olmuş şehirden geriye kalan oyun, eğlence merkezleri olan tiyatrolar yahut şirkin anlamsızlığının ispatı olan harap puthanelerdir. Bu zulümler maalesef devam edip gidiyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı da Azizun Züntikam'dır. O mazlumların sahibidir. Zalimler üzerine kahri ilahi kamçısı indirendir. Nitekim zulüm abideleri dikenlerin arkasından semalar ağlamadı, gözler yaşarmadı, gönüller sızlamadı. Bilakis onlar mazlumların ahları ve beddualarıyla tarihin çöplüğünde çürüyüp gittiler. Hakikaten tarih hem altın sayfalarıyla hem de karanlık zulüm sahneleriyle beşeriyete büyük bir ibret hazinesi. Üzerimizdeki güneş bir müddet firavunların, hamanların, nemrutların, atların, semutların saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra da harabeleri üzerine haşmetle doğan aynı güneştir. Lakin o gösterişli sarayların kalıntılarını bugün baykuşlar ve keltler şenlendiriyor. Bize Osmanlı'dan kalansa, Süleymaniye gibi, Selimiye gibi sayısız hizmet külliyeleridir. Öyle ki şehirler merkezde bir cami ve etrafında gelişen külliye ile şekillendi. Toplumun bütün ihtiyacı görüldü. Bu külliye içinde neler vardı? Çocukların eğitim gördüğü Sıbyan Mektebi vardı. Fakir ve gariplerin doyurulduğu bir aşhane vardı. Hastaların şifa bulduğu şifahane vardı. Yetim ve yoksulların ihtiyaçlarının giderildiği bir sebil vardı. Külliye çevresinde oturan insanların temizlenmelerini sağlayan bir hamam vardı. İlim talebelerine kaynaklık edecek bir kütüphane vardı. Memleket, her biri şefkat ve merhamet müessesesi olan vakıf eserleriyle donatıldı. Vakıflarda diğer gam insanlar rahmet tevzi ettiler. Kurulan 26.600 küsur vakıfla toplum bir merhamet ağıyla örüldü. Toplumda hiçbir sosyal patlama, ekonomik kriz, kavga, buhran görülmedi. O medeniyette merhamet öyle yüksek bir ufka ulaştı ki vakıf sahipleri ince, hususi hizmetler arar oldular. Bezmalem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu vakıf çok dikkat çekicidir. Vakfın hizmet sahası, hizmetkarların yanlışlıkla kırdıkları veya ziyan verdikleri eşyaları onların haysiyetleri rencide edilmesin diye tazmin etmektir. Kimi hayırseverler, fakir kızların çeyizini hazırlamayı kendilerine vazife edinmişti. Semtlerin bazı yerlerine alan ve verenin meçhul olduğu sadaka taşları konuldu. Böylece alan rencide olmaktan kurtuldu, verenin de ihlası korunmuş oldu. Hamalların dinlenmeleri için belli yerlere mola taşları konuldu. Akıl hastalarına bile deliler değil, muhterem acizler denildi. Onları su sesi ve musiki ile tedavi eden merkezler kuruldu. Yine ecdadımız uzun bir sefere çıkan kimselerin bu seyahatlerinde istirahat edebilmeleri için kervansaray ve misafirhaneler yaptırmıştır ki buralara gelen yolcuların önüne onun kim olduğuna bakılmaksızın yemek konulurdu. Kaldıkları zaman zarfında hayvanlarının da bakımı yapılır, aç bırakılmazdı. Bütün yolcular buralarda 3 gün kalabilirlerdi. Giderken de şayet ayakkabıları eski ise yenisi verilirdi. Ayrıca yolda dikkatli olmaları tembih edilir, sabah namazından sonra uğurlanırlardı. Borçluların borçlarını ödemek, dul kadınlara ve muhtaçlara yardım etmek, mektep çocuklarına gıda ve giyecek yardımı yapmak, fakirlere yakacak temin etmek, fakir ve kimsesizlerin cenazesini kaldırmak, bayramlarda çocukları ve kimsesizleri sevindirmek, yaşlı ve kimsesiz hanımları korumak için vakıflar kuruldu. Velhasıl ecdadımız dilencisiz bir memleket meydana getirdi. Onlar ferdi bir Müslümanlığın nakıs olduğu, Müslümanın içtimaileşmesi, gönlünün bütün cihanı kuşatması gerektiğine müşahhas bir misal oldular. O rahmet toplumu mimaride İslam'ın rahmet üslubunu sergiledi. Mesela bir Süleymaniye Camii'ne baktığımız zaman adeta ellerini semaya açmış, dua eden bir insan silüeti görürüz. Bu taşa aksetmiş bir gönül yapısıdır. Maddeyi manayla mezceden kendi medeniyetimizin bir şaheseridir. Bir faziletler medeniyeti meydana getirmiş olan ecdadımız, kimsenin evini gölgede bırakacak, güneşine mani olacak bir ev inşa etmez, kimsenin manzarasını kapatmazdı. Bugünse yüksek binalar, hatta gökdelenler, sanki üzerine ölü toprağa serpilmiş ruhsuz şehirlerin mezar taşlarını andırıyor. Bugün maalesef her taraf kaktüs gibi sivri binalarla dolu. Her taraf beton yığını. Herkes her bir metrekareyi dünyevi kazanca çevirme derdinde. Halbuki ecdadın o faziletler medeniyetinde her köşede bir cami, bir dergah, bir çeşme, bir hayır müessesesi vardı. Herkes mülkü asıl sahibi olan Allah'a tahsis ederek ümmeti açıyor, toplumun istifadesine ikram ediyordu. Böylece şehir de ferahlıyor, huzur bahşediyordu. O rahmet toplumu insanlıkta nezaket ve zarafette İslam'ın rahmet üslubunu sergiledi. Bizim medeniyetimizin merkezi insan olduğundan, ondaki mükemmelliklerin sertacı da ortaya koyduğu diğer gamlık, şefkat, merhamet, nezaket ve zarafetle yoğrulan insan tipidir. Mesela bu zarif insanların toplumunda bir evde hasta olduğu zaman cumbanın önüne kırmızı bir çiçek konurdu. Bunu gören seyyar satıcılar bile oradan sessizce geçer, mahallenin çocukları da rahatsız etmemek için diğer mahallelerde oynarlardı. Onların bu gönül terbiyesi nasıl bir eğitim sisteminin eseriydi? Bu terbiyeyi bugün hangi pedagog, hangi psikolog, hangi sosyal antropolog verebilir? Bugün düğünlerde, kutlamalarda atılan havai fişeklerle, maytaplarla bir zümrenin eğlencesi için o gürültüden rahatsız olan bebek mi var, hamile mi var, hasta mı var, matemi olan mı var düşünülmeden bütün bir toplumun hakkına giriliyor. Halbuki bizim ecdadımız, o hayırlı ümmet, bir karıncayı bile incitmekten çekinen hassas ruhlu insanlardı. O rahmet toplumu, yaratandan ötürü bütün yaratılanlara şefkat ve merhamette İslam'ın rahmet üslubunu sergiledi. Cami duvarlarını süsleyen zarif kuş evleri yapıldı. Sokakta yaşayan kedi köpeğe, göçmen kuşlara sayısız merhamet tezahürleri oldu. İnsanlar böylece merhamete davet edildi. Bizim Sinanlarımız, Karahisarilerimiz, Fuzulilerimiz vardı. dünyaya Müslümanın gönül dünyasının güzelliğini, estetiğini, zarafetini, ihtişamını yansıtan abide şahsiyetlerimiz vardı. Zikrine mani olmamak için bir çiçeği bile koparmaya kıyamayan rakik kalpli hüdayilerimiz vardı. Bir karıncaya bile ulu nazarla bakan, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diyen derin duygulu Yunuslarımız vardı. Velhasıl ecdadımızın bu gayret ve fedakarlıkları bugünkü insanımız için bir ibretler meşheridir. Bu millet Mevlana'ların, Yunusların, Geylanilerin, Nakşibentlerin, Hüdayilerin, Fatihlerin, Akşemseddinlerin, Yavuzların neslidir. Bizim medeniyetimiz bir faziletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin temellerinde bulunan iman, ibadet, ahlak, muamelat, muaşeret, şahsiyet ve karaktere sahip olmalıyız ki o rahmet toplumunun bugünkü devamı olabilelim. Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan Rahmet Toplumu 3 başlıklı yazıyı paylaştık. Ve Adem Ergül imzalı Korku İmtihanından Başarıyla Çıkmak başlıklı yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Şu alemde hayırla ve şerle sürekli bir imtihan halinde olduğumuzu Yüce Rabbimiz bize haber veriyor. Hiç şüphesiz çok sayıda imtihan vesilesi ve vasıtası söz konusudur. Her bir kimsenin imtihanı da özeldir. Ancak bunlardan bazıları vardır ki Kur'an'ın beyanına göre bu ikisinden hemen herkes bir şekilde imtihana çekilecektir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle mutlaka ve mutlaka sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Biz bu yazıda korkuyla imtihan üzerinde durmak istiyoruz. Dikkat edilirse ayetin metninde sınav vasıtası olarak ilk önce korkuya dikkat çekiliyor. İnsanın belki en çok aradığı nimet, öncelikle güvende olma, kendini emniyette hissetme nimetidir. Tam da bu hususta farklı zamanlarda farklı korkular yaşarız. Ölüm korkusu, düşman korkusu, hastalanma korkusu, sevdiklerinden uzak kalma korkusu, işini, aşını ve makamını kaybetme korkusu, deprem, salgın ve benzeri korkular. Rabbimiz yarattığı insanı en iyi bilendir. Bu yönüyle de ona bir korku terbiyesi verir. Evet, insan korkusuz bir varlık değil, korkuları olan bir varlıktır. Bunları doğru yönetemediği durumlarda dünyası ona zindan kesilir, panikler ve endişeler içinde kıvranır da kıvranır. Sığınacak yerler, başvurulacak merciler arar, yalnızlaşır, ürkekleşir, içine siner, tedbir adına kendini kilitler ve nihayet hayata dair tüm ümit pencerelerini tamamen kapatır. İşte Allah'a iman ve Hakk'ın kuluna lütfettiği korku terbiyesi, onu bu imtihan sahalarında muvaffak kılar. Korkulara yenilmeyen bir kişilik kıvamına eriştirir. Korkuyu bile korkutan bir cesaret yükler. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bir mağlubiyet yaşamışlardı. Savaşın bittiği günün ertesinde sabah namazını müteakip Allah Resulü mescitte toplanan bir grup mücahide hitaben Hazreti Bilal'in şöyle seslenmesini isterler. Ey cemaat! Resulullah düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün bizim de savaşanlardan başkası bizimle takibe çıkmasın. Bunun üzerine orada bulunan kimisi yaralı bir grup sahabe, kılıçlarını kuşanıp Allah Resulü'nün yanında saf tuttular ve düşmanı takip niyetiyle yola çıktılar. Peygamber Efendimizin takibe çıktığını haber alan ve o dönemde düşman askerlerinin komutanı olan Ebu Sufyan da tekrar geri dönme niyetindeyken bu isteğinden vazgeçerek Mekke'ye dönmeye karar verip yola çıkar. Bu esnada Abdülkays oğullarından Medine'ye yiyecek almaya giden bir kafileye rastlarlar ve onlara ''Benim sözlerimi Muhammed'e ulaştırmak üzere bize elçilik yapsanız ve buna karşılık ben de Ukas panayırında develerinize kuru üzüm yükleyiversem nasıl olur?'' diyerek kendilerine bir teklifte bulunur. Onlar da bu teklifi kabul ederler. Bunun üzerine Ebu Sufyan onlara ''Muhammed'in yanına vardığınızda ona bizim üzerlerine yürümek ve köklerini kazımak için toplandığımızı haber verin.'' der. O bu sözüyle Müslümanların gönüllerine korku salıp mecallerini kırmak istemektedir. Abdülkays oğulları Peygamber Efendimiz'e Hamraül Esed'de rastlayıp Ebu Süfyan'ın sözlerini naklederler. Bunun üzerine Resulullah'ın mübarek lisanından şu cümleler dökülür. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu hadise üzerine de şu ayetler nazil olur. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de, bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Kur'an-ı Kerim, imanla korku arasında sıkı bir ilişkinin varlığını her fırsatta hatırlatır. Korku adeta imanın ayrılmaz bir parçası gibidir. Hatta mümin için ilk surelerde verilen en kısa tanım Allah korkusuyla titreyen kimse şeklindedir. Fakat bu korku sıradan bir korku değildir. Allah korkusudur. Kur'an'a göre müminler yalnız Allah'tan korkmalıdırlar. Ondan başka korkulacak hiçbir varlığın olmadığını bilmelidirler. Zira yalnız ondan korkan, başka hiçbir şeyden korkmayacak bir cesaret yüklenir. Nice nice endişeleri gönlünden siler ve Allah'a dayanıp güvenmenin iç huzurunu yaşar. Dünya hayatında karşılaşılacak nice imtihanlarda olduğu gibi, korku imtihanında da başarılı olmanın birinci ve en önemli anahtarı, önce imandır ve sonra da sabr-ı cemildir. Ancak bu iki dişli anahtarın iş görebilmesi, diğer bir ifadeyle kişiyi imtihanda başarılı kılması, biz Allah'a aidiz ve ancak O'na döneceğiz şuurunun gönüllerde tam oturmasına bağlıdır. Unutmamak gerekir ki iman ve sabır pasif bir duygu ve hareketsiz bir bekleyiş demek değildir. Aksine sabır, korkudan korkmadan benim her şeye gücü yeten bir Rabbim var ve O benimle beraberdir. Şuuruyla ve imtihan sırrıyla korkuyu yenecek her çeşit vesile arayışında bulunmak ve bununla beraber bu arayışı sonucu oluşturan bir yaratıcı bilmeden yalnız Allah'a güvenmekle oluşan yüksek bir direnç halidir. Böylesi bir sabır anlayışı yüreği ümitle doldurur. Kimilerinin hayata tutunmak diye ifade ettiğinin ötesinde bir diriliğe yani hay ve kayyum olan yüce bir kudrete bağlanılmış olur ki bu hal çok daha diri ve dinamik bir hayata erişmek demektir. Korku duygusu böyle bir kıbleye yönlendirilmeyecek olursa kişiye hayatı zindan edecek bir cehenneme dönüşmesi tabii olarak beklenen bir sonuç olacaktır. Şimdi şöyle bir imanı olan kimseyi yıkabilecek ya da yıldırabilecek hangi korku olabilir? De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in bineğinde onun arkasında bulunuyordum. Bana, yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Son günlerde dünyamızı saran bir virüs korkusunu da bir imtihan vasıtası bilmelidir. Bu imtihan kimileri için büyük bir ceza sebebi, kimileri için de büyük ecirler ve dereceler vesilesi ve kim bilir bazıları için de yepyeni hayatların bir başlangıcı olacaktır. Bazen bir musibet daha büyük musibetlerin de sebebi olabilirken, kimi zaman da büyük rahmetlerin bir anahtarı olabilmektedir. Yüce Rabbimizden tüm insanlık ailesi için sıhhat ve afiyetler niyaz eder ve korku imtihanında da bizleri muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı Korku İmtihanından Başarıyla Çıkmak başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünde yer alan soru cevapları paylaşacağız programımızda. Uçabildiğini kimseye söyleme. Kendi yolumu çizmeye karar verdim fakat çevrem sürekli olumsuz şeyler söyleyip bu yolu almama engel olmaya çalışıyor. Çok güzel bir söz var Güray Süngün'ün. Uçabildiğini kimseye söyleme. Öyle bir inanmazlar ki düşersin diyor. Çok kimsenin amacını, anlamını, hedefini kaybettiğini bir dünyada inatla bir amaç, bir anlam, bir hedef sahibi olmak uçmak kadar olağanüstü bir güzelliktir. Bilemeyecek olana, anlamayacak olana, takdir edemeyecek olana çok anlatmamak, göstermemek, belli etmemek lazımdır. Ne diyordu Taşlıcalı Yahya Efendi? Deruni aşina ol taşradan bigane sansınlar. Bu bir ziba reviştir, akıl ol divane sansınlar. Bununla beraber mutlaka bir noktayı da atlamayalım. Çizdiğimiz yolla alakalı muhakkak ama muhakkak inandığımız birinden, inanacak birinden, anlayacak birinden değerlendirme isteyelim. Bizden daha büyük, daha güçlü, daha iyi, daha bilge biri olsun mümkünse. Çocukluğumuzdaki hayat tadını neden bulamıyoruz? Gerçekten biz büyüdük ve kirlendi mi dünya? Çocukluğumuzdaki tadı bulamamamız neden? Biz büyüdük ve kirlendi dünya sözü, dünyanın ve hayatın gerçeklerinden haberdar olmamanın sonucu olarak çocuksu bir romantizmle söylenmiş bir sözdür. Dünya aynı dünyadır, kiri de vardır, pası da vardır. Hep vardı, hep olacaktır. Bunun bizim büyümemizle veya geçen zamanla alakası yoktur. Ancak biz büyürken kirli işleri ve kirli insanları ister istemez daha çok görürüz, daha çok duyarız, hatta belki biz de kirleniriz. Bu noktada biz büyüdük ve kirlendi dünya gibi insanı pasifize eden ve karamsarlığa iten sözleri dillendirmek ya da hatırda tutmaktan ziyade insanın kendini temiz tutmaya gayret etmesi, temiz işler yapmaya ve temiz insanlarla beraber olmaya gayret göstermesi, kirli işlere ve kirli insanlara mani olabiliyorsa olması, olamıyorsa kendini ve tutabildiği kadar insanı uzak tutması verilebilecek en makul tepkilerdir. Denemeyi bırakma. gönüllülüğün hangi departmanında olmam gerektiğini nasıl anlarım? Deneyerek, test ederek, tecrübe ederek gönül kapımızı, yetenek sandığımızı hangi anahtarın açacağını elimizdeki bütün anahtarları denemeden bilemeyiz. Hiçbiri açmazsa da vazgeçmez, yeni anahtarların peşine düşeriz. Bu süreçte hiçbir denememiz boşa gitmez. Hepsi bizim ve dahi birilerinin işine muhakkak yarar. Yeter ki biz aramayı, denemeyi bırakmayalım. Benliğimizi doğru tanımalıyız. Tercih ettiğimiz benlik tabiatımıza uygun değilse bu irademizi zorlamak mı olur? Tercih ettiğimiz benliği kendimizi ne kadar tanımadan tercih ettiysek o kadar tabiatımıza uydurmakta zorlanırız. Bu nedenle tercih ettiğimiz benliği neden tercih ettiğimiz konusunda tesiri olan faktörleri iyi bilmeli ve kontrol etmeliyiz. Popüler kültürün farkında olalım ya da olmayalım tesiri varsa sevdiğimiz ama bizden oldukça farklı olan bir iki insanın tıpatıp aynısı olma arzumuzun tesiri varsa kendimize yeterli vakit geçirmemiş olmaktan mütevellit kendimizi yanlış tanımamızın tesiri varsa bunları fark edip düzeltme yoluna gitmemiz gerekir. Bunları veya bunlara benzer manileri düzelttikten sonra tercih ettiğimiz benlik tabiatımızdan çok ayrı olmak zorunda değildir. Heyecanını muhafaza et. Etrafımızdaki insanları heyecanımıza ikna etmeye çalışmamız gerekiyor mu? Kendi heyecanımızı muhafaza etmekte zorlanıyorsak, çevremizdeki heyecanlarımıza ikna edip onlardan aynalanmak işimize yarayabilir. Ancak heyecanımız yeteri kadar yüksek, güçlü ve doğru temelli ise o zaman bizim kimseyi iknaya ihtiyacımız yok. Zaten bulaşır bulaşabilecek olana. Bu noktada heyecanımız bu kadar sağlam ve güçlüyken bulaşmayanlar varsa bu bizimle ilgili değil, onlarla ilgili bir sorundur ve bizden çok onların yapacakları vardır. Bize düşen sebatta heyecanlarımızı muhafaza edip peşinden gitmeye devam etmektir. Değerli dinleyenlerimiz, klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünde yer alan soru ve cevapları sizinle paylaşmaya çalıştık. Son olarak Sesli Dergi'de. Evet, Genç Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından yazılar paylaştık bu gece programımızda. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.